Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 17. bölüm. Eve, doktorunun tavsiyelerini dinledi. Zaten şampanyanın hafiflettiği vücudunu rüya gibi bir müzik eşliğinde Rourke'un kollarına teslim ederek renkler, ışık ve nefis kokularla dolu bir salonda dans etmek hiç de fena olmuyordu. Bir ömür boyu böyle yaşayabilirim. Genç adamın dudakları kulaklarında gezindikçe Eve mırıldanmaya devam ediyordu. Evet, bunların hepsiyle yaşayabilirim. Yani bütün Rourke sürprizleriyle. Bunu bilmek iyi oldu. Senin bir dolu özelliğin var Rourke. Rourke, doğru. Bir sürü değişik özelliğim var derken sarhoşluğa adım atmakta olan bir de karım var diye düşünerek gülümsedi. Bazen biraz abartılı oluyor ama şimdi değil. İçini çekerek yanağını kocasının yanağına sürdü. Bu nasıl bir müzik? Sevdin mi? Evet, çok seksi. 20. yüzyıl ama 1940'lardan. Bunlara büyük orkestra denirdi. Şimdi çalan Tommy Dorsey. Parçanın adı da Ay Işığı Serenadı. Bu milyonlarca sene önceden. Öyle sayılır. Peki bütün bunların hepsini sen nereden biliyorsun? Belki de doğmam gereken zamandan sonra doğmuşumdur. Hayır, sen tam zamanında doğmuşsun. Kocasının omzunun üzerinden etrafı da seyretmekte olan iyi. Herkes mutlu görünüyor. Fini karısıyla dans ediyor. Mavis, Leonardo'nun kucağına oturmuş Mira ve eşiyle sohbet ediyor. Hepsi gülüyorlar. McNabb, Peabody'ye nispet vermek istercesine, bir yandan senin İskoç viskilerinden içerken etraftaki tüm bekar kadınlara asılıyor. Rourke da bir göz atarak, Trina McNabb'e ulaştı. Tanrım, neredeyse oğlanı canlı canlı yiyecek. Hiç de rahatsız olmuş gibi görünmüyor. Bu güzel bir parti. Müzik değişti ve Eve, şu taş kafaya bakar mısın, ne yapıyor öyle? Dedi. Rourke karısını hızla döndürerek, buna jitterbug derler dedi. Genç kadın şaşkınlık içinde laboratuvar şefinin Nadine Furst'u salonda döndürmesini izledi. Sanırım laboratuvarda neden bu hızla hareket etmediğini şimdi daha iyi anlıyorum derken adamın Nadine Furst'u bacaklarının arasından geçirdiğini görünce gülmeye başladı. Rourke'a yaslanarak çok eğlenceli dedi. Deneyelim mi? Eve hayır seyretmek daha keyifli diyordu ama ayağını da yere vurmaya başlamıştı. Mavis Leonardo'yu çekiştirerek yanlarında bitmişti. Buna olağanüstü mü diyorlar? Nadine'in böyle hızlı hareket edebileceğine kim inanırdı? Çok soğuk bir parti Rourke, buz gibi diye dalga geçti. Teşekkürler, sen de çok güzel görünüyorsun Mavis. Evet, Leonardo bu gece için bana özel tasarladı. Sonra dönerek Eve hitaben, seninkinin daha zarif olması gerektiğini düşündü, dedi. Leonardo ise yüzünde kocaman bir tebessümle, ''Benim tasarımlarımı Mavis'ten daha iyi kimse taşıyamaz değil mi?'' diye sordu. Ve ''Mutlu Noeller Dallas'' diyerek Eve'in yanağına bir öpücük kondurdu. ''Size ufacık bir hediyemiz var.'' diyerek eklerken arkasında saklamakta olduğu paketi Eve'in ellerine bıraktı. ''Bu Mavis'le benim birlikte ilk Noel'imiz ve bunu size borçluyuz.'' Altın rengi gözleri buğulanmıştı. Eve hediyeyi masalardan birinin üzerine koyarak açmaya başladı. Paketin içinde parlak metal kulplu, oymalı ahşap bir kutu vardı. Çok güzel. Daha da aç diye zıplayan Mavis, bunun anlamını anlatmalısın Leonardo, dedi. Eve'in kutunun kapağını açarak içindeki ipekle ayrılmış bölmeleri görmesinden sonra, tahta dostluk, metal aşk demek dedi Leonardo. Bir bölüm anılar için, öteki ise dilekler için diye açıkladı. Mavis, bu Leonardo'nun düşüncesi, olağanüstü bir sanatçı değil mi derken Leonardo'nun kocaman elini sıkıyordu. Eve, evet, gerçekten müthiş dedi. Karısının duygularını anlayan Rourke elini onun omzuna atarak Eve'le birlikte öne çıkıp, çok güzel bir hediye, kusursuz, gerçekten, teşekkürler diyerek ikisini de öptü. Noel akşamı ikiniz birlikte bir dilekte bulunabilirsiniz diyen Mavis, Eve sarıldı ve Leonardo'ya hadi dansa diyerek piste yürüdü. Galiba ben sallanıyorum diye fısıldayan Eve Rourke'a tutundu. Zamanı geldi ve ben seni bu halde izlemeye bayılıyorum. Genç kadın duygulanarak adamı kendisine çekip dudaklarını ağzına yapıştırdı. Bu her ikisini de heyecanlandırmaktan ziyade yatıştıran bir öpüşmeydi. Eve, kutumuza koyacağımız ilk anı bu derken gülümsüyordu. Teğmen, Eve boğazını temizleyerek arkasını döndü, Whitney'e baktı ve hafif kızararak "Buyurun efendim" diyebildi. "Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama biraz evvel Piper Hoffman'ın bir saldırıya uğradığını öğrendim." "Yerini belirlemişler mi?" "Hayes Memorial Hastanesi'ne doğru yola çıkmışlar. Durumu henüz bilinmiyor. Seni ve ekibini konu hakkında aydınlatabileceğim özel bir oda var mı?" "Benim ofisim." Rourke Eve dönerek, "Şefi ben senin ofisine indiririm. Sen de ekibini topla," dedi. Whitney, "Kadın size özelin üst katında yaşadığı bölümde saldırıya uğramış," derken alıştığı şekilde masanın arkasında oturmuyor, ayakta duruyordu. "Şu ana kadar gelen bilgiye göre evde yalnızmış. Bana cevap veren resmi görevlinin dediğine göre saldırı esnasında kardeşi içeriye girmiş ve saldırgan kaçmış." Eve, "Şahit kimlik tespiti yapabilmiş mi?" diye sordu. "Henüz değil. Rudy de hastanede kardeşinin yanında. Olay mahalli henüz emniyete alınmadı. Oradaki resmi görevlilere sizi beklemelerini emrettim." Eve, "Ben Feeney'i alıyorum ve birlikte hastaneye gidiyoruz. Bu arada Peabody ve McNabb'in sivil görevlerini bozmak istemiyorum. Onlar burada benimle temasta kalarak beklesinler," dedi. Whitney, "Bu senin işin, karar senin," diye başını salladı. "Bu kez şahitlerimiz var ama katil kaçtı. Korkmuştur. Kendisini teşhis edip edemeyeceklerinden emin değil. Piper yaşarsa bu katilin üçüncü ıskalayışı olacak." Eve ekibine dönerek, "Üzerimdekileri değiştirmem lazım. Feeney 5 dakika sonra aşağıda olurum. Peabody, sen hastaneyi arayarak kurbanın durumu hakkında bilgi al. McNabb, sana bir görevliyle güvenlik disklerini göndereceğim. Onların biz dönünceye kadar deşifre edilmesi lazım." Eve asansöre doğru yürürken Whitney, "Dallas, bu namussuzu kafese tıkalım artık," diye seslendi. Hastane koridorlarında yürürlerken Feeney, "Sizin partilerden birinden bir gün mutlaka karımla birlikte çıkacağım," dedi. "Hadi neşelen Feeney, bu olayı kapatabileceğimiz bir delil yakalamış olabiliriz. Bu da sana istediğin gibi bir Noel geçirmeni sağlar." "Ya, bir de böyle bir ihtimal var değil mi?" Koridorlardan geçerlerken inleyen ve bağıran insan sesleri duydular. Feeney, "Bu geceki trafiğe bakarsak buralarda çok fazla kırık vücut olmalı," dedi. "İşte gayet neşeli bir düşünce. Karşımızda Rudy var. Onu ben alıyorum. Bakalım sen Piper'la görüşerek daha neler bulabileceksin." Koridordaki iskemlelerden birine çökerek başını iki elinin içine almış adamın görüntüsü Eve ve Feeney'i mutlu etti. "Rudy tamamen senindir çocuk." Yollarını ayırdılar ve Eve, Rudy'nin önünde durdu. Adam önce genç kadının çizmelerine takıldı. Sonra başını yavaşça kaldırınca göz göze geldiler. Rudy, "Ona tecavüz etmiş. Ona hem tecavüz etmiş hem de canını yakmış. Onu bağlamış. Ağlamasını duydum. Onun yalvardığını ve ağladığını duydum," diyebildi. Eve adamın yanına oturdu ve "Kimdi bu?" diye sordu. "Bilmiyorum. Göremedim. Sanırım benim geldiğimi duydu. Beni duydu. Hemen Piper'ın odasına koştum ve onun halini gördüm. Of Tanrım! Tanrım! Tanrım!" Eve, "Sus!" diye haykırarak adamın yüzüne kapadığı yumruklarını açtı ve "Bu halin ona hiç yardımcı olmaz. Topla kendini. Tamam, içeriye geldin ve onu duydun. Nereden geliyordun?" "Alışverişten. Noel alışverişinden. Bir galeride bir heykel görmüş. Havuz kenarında bir peri. Evin içinde onunla ilgili ipuçları bulmuştum. Heykelin skeçleri, galerinin adresi vesaire. O kadar karma karışıktı ki bu geceye kadar vakit bulamamıştım. Aslında onu yalnız bırakmamalıydım." Eve, "Galeriyi arayabilir ve zamanı öğrenebilirim," diye düşündü. Yanında oturan adamın Piper'ın canını acıtan adam olmadığından emin olabilirdi. Aslında Piper, habersiz içeriye kimseyi almaması gerektiğini biliyordu. Neden bu saldırganı içeriye almıştı? Eve vardığında kapının emniyeti çalışıyor muydu?
Evet, kodu girmek zorunda kaldım. Sonra da onu duyunca içeriye koştum.
Rudy nefes nefeseydi ve yumrukları hala sıkılı duruyordu. Gözlerini kapattı ve onu yatağın üzerinde gördüm. Çırılçıplaktı, elleri ve ayakları bağlanmıştı, dedi. Sanırım gözümün ucuyla bir kıpırtı gördüm ama emin değilim. Sonra birisi beni itti ve başımı çarptım.
Boş boş bakarak başını yokladı.
Nereye çarptığımı bilmiyorum ama zannederim birkaç dakika kendimden geçmişim. Uzun bir süre olamaz çünkü onun kaçışını duydum. Arkasından gitmedim. Aslında gitmem lazımdı ama o anda Piper'dan başka bir şey düşünemiyordum. Artık ağlamıyordu ve ben onun öldüğünü sandım.
Ambulans mı çağırdın?
Önce onu toparladım, üstünü örttüm. Yapmam lazımdı. Duramıyordum. Sonra da ambulans çağırdım. Onu uyandıramıyordum. Hiç uyanmadı ve şimdi de onu görmeme müsaade etmiyorlar.
Rudy elleriyle yüzünü kapatarak hıçkırmaya başladığında Eve bu kez onu durdurmaya çalışmadı. Finney'i fark ederek ayağa kalkıp ona doğru yürüdü.
Finney, Piper komada diye başladı. Doktorlar bunun fiziksel olmadığını ancak çok yüksek bir şoktan kaynaklandığını söylüyorlar. Hem tecavüze hem de işkenceye maruz kalmış. Bilekleri yaralı. Birkaç bere daha var. İlaç verilmiş. Yasal yatıştırıcılardan verilmiş. Dövme sağ kalçasının üzerinde.
Bir teşhis var mı?
Hiçbir şey yapamayacaklarını söylüyorlar. Değişik ilaçlardan deniyorlar ama genç kadın kendisini kapatmış. Açılmasının eğer kendisi isterse gerçekleşebileceğini söylediler.
Peki, öyleyse burada yapabileceğimiz fazla bir şey yok.
Kapısının önüne ve kardeşinin yanına birer nöbetçi koyup ayrılalım.
Hala Rudy üzerinde duruyor musun Dallas?
Hayır, ama yine de onun içinde bir nöbetçi bırakacağız.
Eve asansöre doğru yürürken telsizini alarak ekibine emirler yağdırmaya başladı.
Finney, Rudy tamamen altüst durumda. Kardeşine mi, sevgilisine mi ağladığı belirsiz dedi. Zaten ortada bir bulmaca var. Adamımız Piper'ın bu gece yalnız olduğunu nereden biliyordu? Eğer Rudy'nin onunla birlikte olduğunu düşünseydi denemezdi. Bu onun tarzı değil. Genç kadının yalnız olduğundan emindi.
Evi gözetleyen tanıdığı biri olmalı ya da arayıp kontrol etmiştir.
Bence katil her ikisini de tanıyor. Bu adamın Piper'ın gerçek aşklarından biri olduğunu sanmıyorum. Bu kez fark ettiğim tek değişiklik Piper'ın eşleşme listelerinden olmadığı. Bence katil hala Rudy üzerinde yoğunlaşmamızı istiyordu. Bana öyle geliyor.
Eve direksiyona geçtiğinde, bizim Rudy'ye cinayetlerle ilgili soruşturma yaptığımızı biliyor. Piper'ı seçmesi de bu yüzden, yani gerçek aşk için değil de sigorta için, dedi.
Finney ceplerinde boşuna fındıklarını aradı.
O Piper'ı tanıyor, Piper onu tanıyor. Bence içeriye girebilmesi böyle oldu.
Eve ona hak verdi. Bir yabancıya ya da Noel Baba giysili birine kapıyı açmazdı. McNabb'in güvenlik diskleri üzerinde yaptığı çalışmaya ihtiyacımız var.
Ne düşündüğümü biliyor musun Dallas? Disk filan bulamayacağız.
Finney tam üzerine basmıştı. Polisler güvenlik kameralarının ana girişten tam saat 21.50'de kapatıldığını söylüyordu.
Eve, kapıda da bir zorlama işareti yok.
Piper kapıya gidiyor ve tanıdığı birini görünce hemen açıyor. Dolayısıyla dahili emniyet disklerini de bulamayacağız dedi.
Piper'ın dairesine girdiler. 5. caddeye bakan camın önünde kristal zincirler ve kristal toplarla süslü beyaz bir ağaç duruyordu. Altında güzelce paketlenmiş bir sürü hediye paketi, üzerinde tek bir beyaz güvercin ve geleneksel melek vardı. Salonun ortasına alışveriş çantaları atılmıştı. Bunları herhalde Rudy içeriye girdiğinde kardeşinin sesini duyunca atmıştı. İkinci salon da birincisi gibi bembeyazdı. Eşyalar da beyaz, ekru, fil dişi rengindeydi. Şeffaf vazoların ve çanakların içi de beyaz çiçeklerle doluydu.
Eve bir bulutun içine girmek gibi diye düşündü. Oturma odasının altında camla ayrılmış bir spa odası göze çarpıyordu.
Eve, yatak odaları öbür uçta diye seslendi. Rudy'nin yatak odasına koşması epey vaktini almıştır. Girdiklerinde perdeler kaldırılmış olduğu için içeriye gün ışığı dolmuştu. Eve, tuvalet masasının önünde iki küçük koltuk fark ederek, ikizler makyajlarını da beraber yapıyorlar diye düşündü. Yatak kalp şeklindeydi. Etrafındaki krom çubuklar yatağa süslenmiş bir pasta gibi gösteriyordu. Yatağın dört köşesinden katilin Piper'ı bağladığı ipler sarkıyordu. Eve, iki büklüm bir halde yerde açık duran simli kutuyu incelerken, bu kez oyuncaklarını toparlayacak vakit bulamamış dedi. Burada her türlü ufak tefek eşya var Fini. İşte basınç enjektörü. Dövme işleri için ve oldukça özel. Kutunun içinde bir kutu daha vardı. İç kutunun kapağını da açınca doğal kusursuzluk ürünleriyle karşılaştılar. Ben bu maddeleri çok iyi tanımam ama oldukça profesyonel gözüküyor. Fini eğilerek beyaz bir sakalı eline aldıktan sonra ho ho ho diye bağırdı. Belki de bir maskeli balo için giyinmişti. Bence Piper'ı bağladıktan sonra kılık değiştirdi. Ne de olsa gelenekleri var. İçeriye giriyor, kurbanına yatıştırıcı veriyor, bağlıyor, sonra yavaş yavaş kendini hazırlıyor. Dövmeyi yapıyor ve istediği şekilde makyaj uyguluyor. Her şeyini aynen geri koyuyor. Çok tertipli. Kurban neler olduğunun farkına varınca da Eve'in gözleri kısıldı ve yatağa bakarak çırpınıyor. Kafası çok karışık. Onun kim olduğunu anlıyor, şok geçiriyor, korkuyor. Onun kendisine ne yapacağını biliyor. Belki de üzerindekileri keserken onunla konuşuyor. Fini beyaz parçaları kaldırırken sanırım bu beyaz bir sabahlıkmış dedi. Evet, evde rahatlamıştı. Kardeşi dışarıda ona hediyeler alıyordu. Bu saldırıya uğradığında olanlara inanamadı. Ama durdurulamadı da. Bahse girerim, katil üzerindekileri çıkarttıktan sonra tertipli bir şekilde katlamıştır. Kurbanı kandırmaya çalışmasına gerek yoktu. Tahrik olmuştu. Hatta belki de Piper'a aşık olduğunu bile düşünüyordu o anda. Kadın çaresiz, yardımsız ve o anda yalnız kendisine ait. Kadın adını söyleyerek yalvardıkça kendini daha da güçlü hissediyordu. Durmadı. Kadını hırpalamaya devam etti. Fini aniden elini gözleri camlaşmış, nefes nefese konuşan Eve'in omzuna koyarak ''Hey, hey, kendine gel Dallas'' dedi. Eve gözlerini kapatarak ''Üzgünüm'' diyebildi. ''Bir şey yok.'' Fini Eve'in çocukken başına gelenleri biliyordu. Çünkü bir gün Rourke anlatmıştı. Kendisinin olayı bildiğini Eve'in bilip bilmediğinden emin olmadığından ''Bazen olayın içine çok fazla giriyorsun, o kadar'' dedi. ''Biraz su ister misin?'' Eve, ''Yok, ben iyiyim de bu tarz seks cinayetlerinden nefret ediyorum. Hadi bunları torbalara dolduralım ve incelemeyi bitirelim.'' derken birden ''Dur, Fini, bir şey eksik. Bu beşinci deneme olduğuna göre 5 altın yüzük nerede?'' Hemen aramaya giriştiler ama hiçbir yerde bulamadılar. Eve'in kanı dondu. Yanında götürmüş. Hala beşinciye ihtiyacı var ama malzemeleri yanında değil. Alt kattaki salonu da bir araştıracağım. Sen toplayıcıları çağırıp her şeyi toplattırabilir misin? Tamam ama dikkatli ol Dallas. Çoktan gitti o Fini, deliğine döndü. Yine de alttaki güzellik salonuna indiğinde etrafı kolaçan etti. Her yer karanlıktı. İçeriye zorla girildiğini gösteren bir belirti yoktu. Sağ duyusuna güvenerek kilitleri açmak için kendi kodunu kullandı. Silahını çıkardı, ışıklar yansın diye komut verdi ve aydınlıktan dolayı gözlerini kırpıştırdı. Gözleri alışınca tezgahın arkasındaki kasanın açık ve bomboş olduğunu fark etti. ''Evet, burada durmuşsun dostum.'' İlk önce odayı gözleriyle bir taradı, sonra vitrinlerin önünden yürüyerek uygulama odalarına doğru gitti. Hepsi boş ve steril görünüyordu. Kodunu kullanarak personel bölümüne geçti. Burası da gayet tertipliydi. Kanı kaynamaya başlamıştı. Rourke olsa personelin dolaplarını açtırmak işten değildi ama kendisinin açabilmek için arama emrine ihtiyacı vardı. Bir sonraki oda depoydu. Nedense burada her yerdeki düzenden eser yoktu. Ürün kutuları açılmış, şişeler ve tüpler etrafa saçılmıştı. Eve göre katil eksik olan malzemelerini temin etmek için acele etmişti. Depodan danışmanların bölümlerine geçti. Hepsi derli topluydu. Bir tanesinde bazı tüpler açık bırakılmış ve bazı şişeler devrilmişti. Neler olduğunu ve kim olduğunu bildiği halde her zamanki rutinine uyarak duvardaki diplomayı ve resmi inceledi. Bu kez bölümünü temizlememişsin Simon ve ben seni yakaladım. Delilleri koruyabilmek için aceleyle telsizini çıkararak "Dallas, Teğmen Eve sesleniyor. Bütün ekipler Lastrop Simon'a yönelsin. Bilinen en son adresi 4530 Doğu 63, 35. ünite. Şüpheli, silahlı ve tehlikelidir. Hemen fotoğrafını yolluyorum. Bu adamı hemen yakalayın çünkü birçok birinci dereceden seks cinayetinin zanlısıdır." Mesaj anlaşıldı ve onaylandı. Eve kapıları açtığı gibi kapattıktan sonra cebinden cinayet mahalli etiketini çıkararak kapıya yapıştırdı. Sonra gene telsiziyle Feeney'i arayarak "Orayı güvenliğe bırak. İşleri tamamlatması için Peabody'yi çağırıyorum. Bizim birlikte gitmemiz gerekiyor," dedi. Feeney tiksinerek başını iki yana salladı ve "Ulu Tanrım, aradığımız adam bir makyöz," dedi. Eve bu arada arabayı son sürat doğuya doğru sürüyordu. "Dünya nereye doğru gidiyor Dallas, Tanrı aşkına?" "Evet, onların yüzlerini, vücutlarını boyadı, saçlarıyla oynadı. Hayat hikayelerini dinledi, onlara aşık oldu ve bunun için onları öldürdü. Bütün bunlar Noel takıntısını açıklamıyor ama. Onu yakaladığımızda öğreneceğiz herhalde." Eve önünü tıkayan iki iş makinesine bağırarak elinde polis kimliğiyle arabadan atladı. Adamlarına yetiştiğinde "Yukarı çıktınız mı?" diye sordu. "Evet, çıktık efendim ama zanlı kapıyı açmıyor. Pencereler de karanlık ve hiçbir hareket yok." "Feeney, giriş iznimiz geldi mi?" "Hala bekliyorum." Eve, "Giriyoruz. İznin canı cehenneme" derken merdivenleri tırmanmaya başlamıştı. Feeney, "Eğer izinsiz girersen olayı berbat edersin," diye hatırlattı. "Kapıyı kilitsiz bulabilirim değil mi?" Feeney'e omzunun üzerinden bir göz attı. "Olamaz mı?" "Patlama Dallas, ne duruyorsun? Hadi bana el ver de izin belgesini yakayım." Feeney üçüncü katta tıkanmış, yanakları alal olmuştu. Ama 35 numaralı kapının önünde durdu ve "Burada dur bakalım Eve, bu işi temiz yapalım, yasayı biliyorsun," dedi. Eve tartışmak isterdi ama biliyordu ki eğer kapıyı istediği gibi tekmeleyerek açıp da Simon'la karşılaşırsa onu yere yatırıp boğazını sıkmaya başlayacaktı. "Tamam Feeney, içeri girdiğimizde eğer adamımız oradaysa onu sen tutuklarsın. Çünkü ben kendime hakim olup olamayacağımı bilmiyorum." Feeney Eve'in yüzüne baktı ve oradaki gerginliği gördü. "Onu senin için tutuklarım Dallas," dedi. Tam o anda Feeney'in cebindeki telsiz çaldı ve giriş müsaadesi geldi. "Tamam, temiziz. Harekete geçebiliriz. Yüksekten mi girelim yoksa sürünerek mi?" Eve'in dudakları keyifle kıvrıldı. "Sen eski günlerde hep yüksekten girmeyi tercih ederdin." "Hala tercihim o. Çünkü alçaktan girince dizlerim ağrıyor." İkisi birden kapıya yüklendiler. Kapı menteşelerinden açıldı. Silahlarını ileriye doğrultmuşlardı. Feeney fısıldayarak "Bir kilise kadar düzenli ve hastane gibi kokuyor," dedi. "Bu bir dezenfektan kokusu. Lambaları açıyorum. Sola gideceğim." "Git hadi." Eve, "Işıklar açılsın," diye komut verdi ve sola siper aldı ve bağırdı. "Simon, polis. Silahlıyız ve iznimiz var. Bütün çıkışlar tutuldu." Genç kadın Feeney'den hadi işaretini alınca elinde lazeriyle başka bir kapıyı açıp girdi. Yüzünde hayal kırıklığı ifadesiyle Feeney'e döndü ve "Buradaymış," dedi. Karma karışık odaya bir göz attıktan sonra "Ne bulduysa alıp kaçmış," diye ekledi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 246. Devamı 19. ayrımda.